Ayrım 50.
Evimin en onurlu misafirlerinden birini kaybettim. Doktor Nazım'dan sonra tanıdığım en güçlü tarih tahlilcisiydi. Sonra bir hatırlatma yapma gereği duydu. Genç kızlığımda piyano dersleri aldığım İtalyan hoca, zannederim Padova'da felsefe okumuştu. Bana bir siyasetçinin en büyük meziyetinin tarih tahlil etmek olduğunu söylemişti. Adnan Bey, Berin Hanım'ın böyle bir noktada derinleşmek istediğini ilk kez görüyordu. Gözlerine sevinçli bir bakış kazandırıp seyretmek istiyordu. Ama içindeki hüzün el vermiyordu. Berin Hanım'ı biraz daha konuşturmak istedi. Çok doğru söylemiş. Yahya Kemal'i tanısaydı görüşüne kim bilir nasıl büyük farklılıklar kazandırırdı. Berin Hanım kaldığı yerden devam etti. Annem kendisini Doktor Nazım'la tanıştırmıştı. Uzun bir ikindi sohbeti yapmışlardı. Ayrılırken söyledikleri hala hafızamda. Adnan Bey son sözlerin merakından çok kendini Berin Hanım'ın Yahya Kemal derinliğinde hayrete kaptırmıştı. Mutlu'yu aşağı çağırıp şiir okuttuğumuz akşamlar nasıl mutluluk içinde olduğunu hatırlıyor musun? Berin Hanım boşlukta kalan sözünü tamamladı. Önünüzde koskoca bir derya var. Siz sığ bir derinin kenarında serinlemek istiyorsunuz demişti. Sonra hemen ekledi. Hava gerçekten kötü. Haydi içeri girelim. Tekrar büyük masanın etrafına geldiler. Vatan cephesi kurulması için yayılmış evrak derlenip toplanmış bir dosyanın içine yerleştirilmişti. Berin Hanım zaman zaman ziyaretine gelen Yahya Kemal'in ilk günlerinde Adnan Bey'in oğlu Mutlu'yu çağırıp şiirler okuttuğunu hiç unutmuyordu. Mutlu'nun 6-7 yaşlarında okuduğu şiirlerin çoğu hala hafızasındaydı. Geleneği sağlam bir aile bahtiyarlığıyla o günlerin heyecanını daima taze tutuyordu. Bu bahtiyarlığın sınırını genişletmiş, siyasi mezhebi ve mesleğini olursa olsun Yahya Kemal'i tanıyan bir nesilden gelmiş olmanın lezzetini tatmıştı. Benim neslimin kızları Yahya Kemal'den en az bir beyti hafızalarına nakşetmişlerdi. Sonra kendi hafızasındaki yüzlerce beyitten en hazin olanını okudu. Bir bitmeyecek şevk verirken beste, bir tel kopar ahenk ebediyen kesilir. Gerçekten bir tel kopmuş ve ahenk ebediyen kesilmişti. Berin Hanım duygulu dünyasının içindeki Yahya Kemal'i gözlerinin önüne getirdi. Hatırlı bir aile büyüğünü ağırlıyor gibi heyecanlıydı. Sözlerini tartarak söylüyordu. Okuduğumuz her mısra ruhuna gönderilmiş bir Fatiha gibidir. Adnan Bey Türkiye'nin medeniyet değiştirme serüvenini Yahya Kemal Bey'den dinlemişti. Tanzimat, meşrutiyet ve cumhuriyet sürecini milli Türk kimliğiyle yorumlayan ve derinleştiren sohbetler bütün canlılığıyla hafızasındaydı. Hayal şehrin hayal binasını kurmak için hayatı boyunca bir ev bile edinememiş, ömrünü ya dost misafirliğinde ya otel odalarında geçirmişti. Yahya Kemal yalnız adam değildi. Kendimi vatanda hissettiğim sürece yalnızlığım olmadı diyordu. Varşova'da elçiyken Tamburi Cemil'in taş plaklarıyla bütün yalnızlığını unuttuğunu anlatıyor, günlerce devam eden kar yağışları arasında kendini İstinye Körfezi'nde hisseden bir vuslat yaşadığını söylüyordu. Musikimiz beni gurbetten alır, vatan, hatta vatanımızın muhassalası olan İstanbul'a götürür diyordu. Vatan kavramı Yahya Kemal'de adeta ilahileşmiş bir değerin üstünlüğüydü. Şiirde, musikide, sohbette her vesileyle vatanı yücelten sanat ihtişamı sergiliyordu. Cihan vatandan ibarettir itikadımca mısrağında bir hayali değil, kültürünü, tarihini bildiği vatanını tanımlıyordu. Vatan Malazgirt zaferiyle kazanılmış, cumhuriyetle olgunlaşmış bir kutsal toprakta halk iradesinin üstünlüğüydü. Vatan bir milli peyzajdı. Vatan iklimi, manzarası ve halkıyla bir ahenk tablosuydu. Ezan-ı Muhammed'in okunduğu her semt vatandır diyordu. Bu vatanda Yahya Kemal yalnız değildi. Sonbaharda bir grup vakti Cihangir'den nasıl baktığını dinlemişti. Kendini karşısındaki rüyaya bırakmıştı. Bu rüya hayal şehrin manzarasını tanımlıyordu. Bu manzara hayal şehrin batısından doğusuna bakan Cihangir'den Üsküdar'ı seyreden huzur lezzetiydi. Artık demir almak günü gelmişti. Dönülmez akşamın ufkundaydı. geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan ve arkasından güneş doğmayan o büyük kapıdan geçti. Kaderin çizgisi sona ermiş, bir bitmeyen sükunlu gecenin koynuna girmişti. Çepçevre bahar içinde bir yer gördü. O baharın bahçesinde derin nefesler alıyor, göğsümüzde ya lale açmalıdır yahut gül diyordu. Hafız'ın kabri olan bahçedeki güller yanı başındaydı. Güllerle sohbete başlamıştı. Ölmek kaderde var, yaşayıp köhnemek hazin diyordu. Ölümün asude bahar ülkesi olduğunu biliyordu. Gönlünün buhurdan gibi her yerde tüteceğinden emindi. Serin serviler altındaki kabrinde her gün bir gül açıp her gece bir bülbül öteceğinin huzurunu duymuştu. Hacı Bayram'daki akşam ezanı sanki Çankaya bahçelerinde okunuyor gibiydi. Adnan Bey'in neslinden de her delikanlı Yahya Kemal'den en az bir beyti hafızasına nakşetmişti. Adnan Bey ayağa kalktı. Berin Hanım'ın elini tuttu ve üstadın en sevdiği beyitlerden birini okudu. Gök nura gark olur nice yüz bin minareden. Şehbal açınca ruhi revanı Muhammedi. Yahya Kemal Bey'in ölüm haberi Nazım'a ulaştığında bir süre dimdik durdu. Hiçbir şey yapmıyormuş gibi öylece kaldı. Nefes bile almadığı sanılıyordu. Sonra derin bir nefes aldı ve hemen fikrini söyledi. Yahya Kemal'i şair olarak değil, usta olarak, Türk şiirinin tekniğine büyük hizmetler etmiş bir insan olarak, kendi tarzında ve zihniyetinde kültürlü ve çok zevkli bir hoca olarak pek sever ve pek beğenirim. Ve bu taraflarını inkar etmem ve edenlere karşı kavgaya hazırım. Fakat sanatkarlığını atarsam şairliği mühim değildir. Politikada ve cemiyette tesiri ise benim telakkime göre geri ve mürtecidir. Nazım kendi şiir anlayışının önemine her zaman ciddi bir ısrar ve dikkatle sarılmış, kimsenin hatırını bu konuda inancının önüne geçirmemişti. Celile Hanım'ın böyle bir yoruma kılacağını düşünmüş ama kendi ciddiyetini annesinin eski aşığına sadakatinden önde görmüştü. Bu fikrini açıkça söylüyordu. Gerçek şair kendi aşkı, kendi mutluluğu ve acısıyla uğraşmaz. Onun şiirlerinde halkının nabzı atmalıdır. Yahya Kemal'de bu nabız yoktur. Celile Hanım ölüm haberini aldığında ince ve dalgın çizgisinde bir süre dinlenip fısıldar gibi üzüntüsüne teselli aramıştı. O şimdi Canan koynunda derin bir uykudadır. Operanın son provaları yapılıyordu. Kamelyalı kadın için bütün kıyafetler dikilmiş, özenli dekorlar tamamlanmış, müzik çalışmaları dikkatli şekilde yürütülmüştü. Gala gecesine Cumhurbaşkanı'nın da geleceği söylentisi etrafa yayılmıştı. Cumhurbaşkanı'nın gelişine özel anlamlar vererek işi gerçeğinden saptıranlar bunu bir derin aşkın son kararı gibi takdim etmeye başlamışlardı. Bayar'ın gelip Ayhan Hanım'ı göreceği, eğer uygun bulursa susup gelişmeleri kendi haline bırakacağı dedikodusu ayyuka çıkmıştı. Kimileri de eğer beğenmezse Adnan Bey'i çağırıp bir münasip lisanla bu ilişkiye son vermesini isteyeceğini fısıldıyorlardı. Ayhan Hanım gecikeceği endişesiyle bir an evvel opera binasına yetişmek için gündelik kıyafetlerinden birini giymiş ve Saim Efendi'den arabayı biraz hızlı sürmesini istemişti. Oldsmobile'in Sağlık Sokağı'ndan çıkıp opera binasına yönelmesi için dönmesi gereken köşeye Ankara Polis Müdürü bir trafik memuru yerleştirmiş ve arabanın beklemeden hemen caddeye çıkması için gerekli önlemi almıştı. Otomobil opera binasına yanaştı ve Saim Efendi kapıyı açıp selamladı. Garajda emirlerinizi bekliyorum. Birden Ayhan Hanım'ın önünde bir karaltı belirdi. Genç bir delikanlı sıkıntılı halini giderebilecek bütün imkanları kullanmış. Ancak çaresiz kalınca kimsenin aklına gelmeyecek bir çözüm yolunu denemek istemişti. Ayhan Hanım önündeki karaltıdan ürkmedi. Telaşla geri çekilmeye ya da çevresinde kendine yardım edecek insanlardan talepte bulunma gibi bir endişeli davranışı da olmadı. Önüne çıkan genç kendisine yaklaştı, emin tavırla ilk sözlerini söyledi. Söylenenden çok daha güzel, çok daha cesursunuz. Sonra hayranlığının arkasında gizlenen asıl noktaya geldi. Yardımınıza ihtiyacım var. Başka çarem kalmadı. Ayhan Hanım ne olduğunu kavrayamadığı delikanlının sözlerinden neyi kastettiğini çıkaramadı. Sözlerde netlik yoktu. Hatta neyi talep ettiğini bile henüz açıklamamıştı. Ama hayran bakışlarının sıcaklığını sürdürüyor, giderek kanı kaynayan bir aşık gibi bakışlarındaki hayranlığı derinleştiriyordu. Bu bakışlarda sıcak duygular fark edilmekteydi. Uzaktan kendisini koruyan bir iki hafiye yavaşça yaklaşıp Ayhan Hanım'ı korumaya almak istediler. Hareketleri hoyrat ve gereksizdi. Ayhan Hanım böyle yerli yersiz, nezaketten uzak, göz korkutan bir hiddetle korunmasından rahatsızdı. Olanca hırsıyla bağırdı. Hemen çekilin buradan ve beni misafirimle rahat bırakın. Hafiyeler sünepe bir baş eğişle uzaklaştılar. Artık opera binasının önünde iki genç insan vardı. Ayhan Hanım delikanlının başına bir iş gelmesini önlemek için yavaşça seslendi. Benimle gelin. Birlikte opera binasından içeri girdiler ve kapılar kapandı. Delikanlı beden terbiyesinde çalışan genç bir üniversiteliydi. Hem okulunun masraflarını çıkarıyor hem de ailesinin geçimine katkıda bulunuyordu. Gece geç vakitlere kadar üniversite derslerini gözden geçiriyor, sabahın erken saatinde işinin başına gidip hiçbir aksamaya meydan vermeyen memuriyet mesuliyetiyle görevini yerine getiriyordu. Ancak hukuk fakültesinde öğrenci olarak dışarıdan dersleri izlemesinden rahatsız olan bir işgüzar şef meseleyi büyütmüş ve delikanlının can suyunu kesecek tertibin içine girmişti. Müdürleri ikna eden işgüzar şefin tesirleri sonuç vermiş ve genç hukuk talebesi Ankara'dan sürülmek üzere bir ücra kasabaya tayin edilmişti. Yaptığı bütün başvurular dinlenmemiş, hatta bu üslubu devam ettirmesi halinde memuriyetten atılacağı tehdidi bile almıştı. Son çare Ayhan Hanım'dı. Eğer hanımefendi bir münasip lisanla durumunu başvekile anlatır ve ilgisini rica ederse hem hukuk tahsilini tamamlamak imkanını kullanacak hem de zorluklar içinde kıvranan ailesinin geçimine katkıda bulunacaktı. Anlatılanlar Ayhan Hanım'ı etkilemişti ama hemen üzerinde durulacak öncelikli bir mesele niteliği kazanmamıştı. Birkaç gün sonra yapılacak galanın telaşı bütün sorumluluklarını alıp götürmüş, Ayhan Hanım'ı sadece Kamelyalı Kadın Operası'nın galasına kilitlemişti. Geçiştirici bir ifadeyle olur deyip yürüdü. Geride bir dağ vardı. Enginleri açılmak için gücü olmayanların, limanda bekleyen sabırlı hayranlığı hemen fark ediliyordu. Bu hayranlık adeta bir tahammül haline almıştı. Genç hukukçu bu hayranlığın ifade edileceği bir cesaret anının geleceğine inanıyordu. İçini bir korku sardı. Acaba bu büyük tesadüfün yarattığı manzara içinde kibirli bir insan bekleyişiyle günlerine yeni manalar katabilir miydi? Kibrin bir cürete dönüşeceği endişesiyle kendine geldi. Hayatına yön verecek müdahalenin kısık duasıyla gözlerini kapattı. Umarım başvekile söyleyecek kadar tesirim olmuştur. Ayhan Hanım'ın eve girişiyle birlikte bir ölüm sessizliği fark edildi. Kimse ne olduğunu bilmiyor ama çok önemli bir gecenin yaşanacağı endişesiyle susup bekliyordu. Sanki evin içinde heyula dolaşmıştı. Rinda nereden bulup çıkardığı bir türlü anlaşılamayan bir hüküm cümlesiyle büyük hanımı uyardı. Bu evin akıl ışığı kaybolmuş. Kafa, ruh, beden, ahlak bütünüyle evin sakin havasından uzaklaştırılmış ve himayesiz bırakılmış bir besleme evinin sıkıntılı havasına bürünmüştü. Adnan Bey yaklaşık 2 saatten beri evdeydi. Kimseyle konuşmuyor, ani ziyaretini anlatmadığı gibi kimsenin konuşup izahat vermesine de müsaade etmiyordu. Evin huzursuzluğu sokağa yansımış, çocukların futbol oynarken çıkardığı heyecanlı sevinçlerin bile Adnan Bey'i rahatsız edeceği işgüzarlığıyla hafiyeler mahallenin çocuklarını vakitsiz evlerine yollamışlardı. Sokaklar tenhaydı. Rinda bir fırsat bulmuş ve komşu telefonundan Ayhan Hanım'ı haberdar etmişti. Hanımefendi yetişin. 1 saattir beyefendi evde. Köpürmüş bir nehir gibi. Ayhan Hanım Adnan Bey'in bunalımından nasıl kurtulacağı konusunda artık tecrübe edinmişti. Sinirlendiği zaman önce kelimeleri yumuşatır, sonra bu yumuşak sözcüklerin manasında kızdığı fikre alıştırır, hatta onu benimsetirdi. Yine böyle bir sıkıntılı akşam yaşayacağı için üzüldü. Bir an evvel eve gidip soruna çare üretmesi gerektiğini düşündü. Sesinde bu endişe hissediliyordu. Sayın efendi, doğru eve gidelim. beyefendi bekliyormuş. Saygısızlık olmasın. Ayhan Hanım eve girdiğinde karşısında Fırtına Tanrısı oturuyordu. Belli ki bencilliğin tutsağı olmuştu. Bu kadar ağır ve kötü tutkuların yarattığı baskı altında kıvranmaktaydı. Hiçbir uzvunda iyimserlik hissetmek mümkün değildi. Ayhan Hanım'ın içeri girişiyle birlikte gürledi. Neredeydin? Nerede olduğunu Adnan Bey'in bilmemesi mümkün değildi. Etrafı hafiyelerle doluydu. Nefes alsa anında her şeyden haberdar ediliyor ve genç bir kadının şöyle iki dakikacık kendi dünyasındaki zevk ve özgürlüğünü yaşamasına fırsat verilmiyordu. En ince ayrıntısına kadar her şeyi bilmesine rağmen böyle gürleyen sesle hesap sorması hem ayıp hem haksızlıktı. Eğer bu ayıp karşısında sinerse bu haksızlığı her fırsatta tekrar edeceğini ve hayatını dayanılmaz bir hale sokacağını fark etti. Direnmeye karar verdi. Bana hesap mı soruyorsunuz? Adnan Bey ummadığı bir cevap karşısındaydı. O munis güzellik şimdi bir kaplan hırçınlığına dönmüştü. Daha sert bir lisanla yeniden hesap sorarak bu direnişi kırabileceğini düşündü ve sesini yükseltti. Evet, hesap soruyorum. Ayhan Hanım sesin tonundan ürktü. Çabuk pes etmenin bütün değerleri yok edeceğini gördü ve direndi. Hangi mesuliyetimde, hangi ihmalimi gördünüz ki hesap sormaya heveslendiniz? Adnan Bey son kelimeyi kendi hırsı içinde, kendi gücünü sıygıya çeken bir aşağılama gibi yorumladı. Heveslendiniz kelimesini sanki yeltendiniz gibi algılamış ve sinirlerinin bütün düzginlerini bırakmıştı. Hakim bir ihtirasın gözü hiçbir şeyi görmüyordu. Ayhan Hanım'ın dantellerle süslenmiş elbisesini yakasından tuttuğu gibi hızla kendine çekti. Eğer mesuliyetiniz farklı bir idrake ihtiyaç duyuyorsa serbestsiniz ama... Adnan Bey sözünü tamamlamadı. O kadar hızlı çekmişti ki danteller elinde kalmış, Ayhan Hanım'ın göğüsleri dışarı fırlamıştı. Bu kadar hiddetli bir müdahale hiç beklenmiyordu. Adnan Bey'in çok sinirlendiği anlar olmuş fakat her biri kabul edilebilir bir hiddet çizgisine yükselip boyun bükerek sakinleşmişti. İlk kez bu kadar şiddetli bir müdahaleye rastlanıyordu. Ayhan Hanım hızlı çekilişin etkisiyle dengesini kaybetmiş ve kapaklanmak noktasına gelmişti. Sandalyelerden birine tutunmasına rağmen yine de dengesini korumakta zorlanmıştı. Adnan Bey belli ki hudutsuz ve hazin bir yalnızlık içindeydi. Öksüz kaldığı günlerin çaresizlikleri acaba yeniden mi geliyordu? Fıtna Hanım'ın ölümüyle başlayan kimsesizlik duygusu şimdi sevdiği kadının kanatlarıyla uçup kendisini dayanılmaz acılara mı itiyordu? Ayhan Hanım'ın gözleri nemliydi. Adnan Bey bu hiddetli müdahalenin yarattığı durumdan rahatsızdı ama hemen geri adım atıp sakinleşirse kurmayı arzuladığı otoriteyi bir daha ele geçiremeyeceğini gördü. Olayın üzerine gitti. Artık hanımefendi gemi azıya almış bir ihtirasla sokak ortasında bile muhabbet meclisleri kurabiliyor. Ayhan Hanım konuyu anlamıştı. Bugün operanın önünde kendisinden ailesinin geçimi ve tahsili için yardım talep eden delikanlı sanki bir gizli aşkın tuzağında yakalanmış gibi abartılarak Adnan Bey'e aktarılmıştı. Kim bilir hangi marazi hafiye ruhu hadiseyi kendi şeytani lezzetiyle saptırıp aktarmıştı. Bir başvekili sevdiği kadının evinde zıvanadan çıkaracak kadar hırçınlaştıran şey basit bir görüşme olamazdı. Adnan Bey dizginlenmesi imkansız bir kıskançlık krizinde kıvranıyordu. Ayhan Hanım boynundan kopup ortalığa dağılan kolyenin tanelerini ayağıyla itti. Kendini saygılı bir primadonna gibi avuçlarıyla göğüslerini örtüp odasına çekilmek istiyordu. Adnan Bey'in sert sesi asabiyetini tekrarladı. İzahat vermeden bir yere kıpırdayamazsın. Ayhan Hanım'ın önü tıkalıydı. İlk iskemleye oturdu. Sesinde son derece yumuşak ve güvenli bir kadın hissi vardı. O sakin ve saygılı bir delikanlıydı. Yardımına muhtaçtı. Hala da bu ihtiyaçla çırpınıyor. Sonra kalktı. Artık hiç kimse onu bu yırtık elbise içinde tutamazdı. Gidip kıyafetini değiştirmesi ve bu tiyatroyu yeni bir dekor içinde oynayıp kendisini bu hale koyan insana hak ettiği cevabı vermesi gerekiyordu. Bu sahnelerin yazılmamış olması bu oyunun oynanmasına engel değildi. Her an sesini yükseltirebileceğini biliyordu ve cesareti buna müsaitti. Şimdi önümü boşaltın ve ben çağırmadıkça odama gelmeyin. Ayhan Hanım odasına girdi. Üstünü değiştirmek istiyordu. Aynadaki çehresinde bir yorgun çizgi, utançlı bir sabırla boyun eğdi. Aynadaki aksinden ürktü. Üstünü değiştirmek için gardırobundan çıkardığı elbiseleri attı. Haksız yere maruz kaldığı hareketin kabalığını teşhir etmeye kararlı bir asabiyetle tekrar dışarı çıktı. Yırtık elbise üzerindeydi. Hırsından hiçbir şey kaybetmemişti. O delikanlının bir kadına iştahla bakacak gözleri yoktu. Yoksulluğun koynunda uyanan çocuk bakışlarını tanımayan birine bunu anlatmam imkansız. Şimdi sıra Adnan Bey'i en hassas yerinden vurmaya gelmişti ve hiç tereddüt geçirmeden sözlerini tamamladı. Öksüzlüğünüzün sizdeki ıstıraplarını anlamam artık mümkün değil. Üstelik bu bahsin merakında kaybettim. Adnan Bey dinlemişti. Belli ki Ayhan Hanım'a inanmıyordu. Sözlerindeki ince ve duygulu benzetmeler gerçekleri yansıtsa bile kendisi için değeri yoktu. Bütün bunların güvensizlikten kaynaklanan bir ruh noksanlığı olduğunu biliyor ama içini kemiren kızgançlığın pençesinden kurtulabileceği asıl gerçeği de bulmak istiyordu. Ayhan Hanım'ı zorlayacak son yöntemi denedi. Rinde'ye seslendi. Hayri Efendi buraya gelsin.